Merhabalar.
Merhabalar. Bilgisayar Kaşifleri 17. bölüme hoş geldiniz.
Hepiniz hoş geldiniz. Aslında bilgisayar kaşifleri her ne kadar son 3 bölümdür ikişer katılımcılarla yayınlanıyor gibi gözükse de bu bir kandırmacadan ibaret. Kim oyun oynuyor bizde? Birileri oyun oynuyor ve bir şekilde denk gelemiyoruz abi 3 kişi bir süredir. Evet. Bu sefer de inanç hoca yok.
Bu arada bizim bu sayılarda bir karmaşa var ya. Bak ben 17. bölüm diye Notion'dan hatırlıyorum. Buraya da 16 yazmışız.
Şöyle olabilir mi? Mesela benim katılmadığım bölüm zaten bölüm değildir falan. Öyle bir düşünce tarzı olabilir
mi? Sebeple numaraya düştü. İnanç hocamıza da buradan bu vesileyle geçmiş olsun diyelim. İnanç hoca biraz rahatsız, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim İnanç hoca da.
Evet, belki bu yayını izlerse de çok hızlı iyileşebilir.
Evet.
Çünkü bu yayın çok şey iyi geliyor diye. Yani o şekilde hazırlandı zaten içerikleri. Aklıma şey geldi ya, şimdi içeriklere gireceğiz Notion'da, bu hafta birbirimize paylaştığımız bilgisayarlara gireceğiz ama siz iki kişi Hasan'la hiç sektirmeden kaç bölüm yaptınız Emre?
30 ya. 30'a geldik herhalde, 32 ya da tam hatırlamıyorum.
Çok iyi. Yani ama 3 kişinin olmasının rahatlığı olmadığı için belki de öyle yapmış olabilirsiniz. Çünkü bizde şey var ya, ben katılamasam dahi yayın devam edecek rahatlığı var ya. O konfor alanını biz yarattık kendimize. Yoksa biz de ya da işte bu 3 kişi değil de bir şekilde 2 kişi olsaydı muhtemelen hep 2 kişi devam edecekti. Hastalıkta, sağlıkta, barışta, savaşta yani.
Evet. Ama süper ya. Yani bu yayınların bize öğrettiği şeyler muazzam yani. Ben çok keyif alıyorum. İnanılmaz. Bizim açımızdan da inanılmaz keyifli oluyor. İzleyenler için de umarım keyifli oluyordur. O zaman ne yapalım abi? Gecikmeden başlayalım.
Başlayalım.
Bu arada bak, bugün neyi unuttuk? Twitter'dan yayını paylaşmayı unuttuk. Neyse.
Bugün belki unutmadık. Belki bugün de böyle deniyoruz.
Deneyim yapıyoruz. Paylaşalım.
Evet abi, paylaşalım. Bu arada şeyi fark ediyorsun değil mi? O şeyi izleyebiliyorsun, gözlemleyebiliyorsun akışımızı. Yani ben en azından kendi gözlerimde şunu görüyorum. İlk başta pazarlama yoğun değildi. Sonra pazarlama içeriklerine yoğunlaştı. İlker selam. Şimdi ise NFT ve şey blockchain o taraflara doğru, Web 3'e doğru kayıyor gibiyiz. Bakalım.
Evet, yani çok... Şimdi Web 3 çok inanılmaz bir kasırga gibi böyle geldi. Bir tanesi geçen gün şey yazmış Twitter'da, çok hoşuma gitti. Ben de aynısını da deneyimliyorum. Ben diyor, normalde benim diyor Twitter feedimin diyor %90 fitness, %10 kripto olması lazım, NFT falan olması lazım diyor. Şu an %90 NFT, %10 fitnessle alakalı içerikler falan diyor, öyle yazmış.
Abi evet, çünkü şöyle yani bizim ya şöyle mesela Jack Butcher burada iyi bir örnek olabilir bana kalırsa. Ya Jack Butcher takip edilmesi gereken şu anda doğru pazarda nasıl konumlanacağını kendisi çok iyi belirleyebilen birisi. Kendisini çok iyi konumlandırabilen birisi. Ya Jack Butcher'ı izlersen aslında bu alana doğru kayılmasının ya kural olarak doğru olduğuna zaten aslında bir nevi teyit edebilirsin. Adam ne yaptı evet. Abi? Birçok şey bıraktı. Şimdi zaten belki geçmişten, maziden kalan bazı alışkanlıklarını, eski işte bültenlerini, resimle, çizimle ilgili şeylerin arada bir böyle çok nadiren de olsa tekrar paylaşıyor ama şu an tamamen kendisi Web3 dünyasında kayboldu gitti. Sen mi geçen söylemiştin yani sırf o Web3 ile NFT'ler ile yaptığı kazanımlarla elde ettiği kütüphanesi, yani açık kütüphanesi kaç milyon dolara ulaşmıştı? Yani çok yüksek miktarda varlığı da var yani gördüğüm kadarıyla. Yani
sadece sadece oradan kazancı yani 200-300 Ethereum'dur ki bunlar da 600 bin dolar falan civarı şeyler yapıyor yani. Hiç azımsanacak rakamlar değil. Ve kazanmaya da devam ediyor her geçen gün. Her gün farklı testler yapıp kazanmaya devam ediyor.
Bizim evet. Bu haftaki bilgisayar arasında var mı? Bu arada bu haftaki var. Bilgisayarlar yalnızca NFT değil. Başka şeyler de var ama bir tane bilgisayar vardı. Onu paylaşmamış olabiliriz. Diyor ki bu hafta diyor bir yani işte bugün birisi hangi günü kastettiğimi bilmiyorum. Birisi bir NFT aldı. 26 dakika sonra sattığında işte kaç 150 bin dolar para kazandı ya da 1.2 milyon dolar evet. Para. Öyle bir şey para kazandı. 26 dakika hadi ekonomistler bunu da açıklayın şeklinde bir tweet vardı.
O hakikaten... geçen sefer biz onu konuştuk sen yok ya.
Ha, öyle mi? Evet. Evet abi başlayabiliriz.
Şimdi bu zaten Naval'ın tweetinden birçok kez bahsettik de burada da Direx adında birisi Şu buradaki tweet'te ben en önemli benim dikkatimi çeken şeyi söyleyeyim. Bu tweet serisinde bilgiselde. Naval'ın hani böyle tabiri caizse uzun bir süre böyle değişmeyecek temel ilke ve prensiplerden bahsettiği o tweet serisini alsın birisi kendi gibi yorumlasın. Her şekilde kazanım yani. Hem kendisi için kazanım hem diğer insanlar için kazanım. Ve bu belki bilmem kaçıncı yorum olmasına rağmen bu bile muazzam derecede şey oldu yani.
Elbette.
Sevildi ve insanlar tarafından ilgi gördü. Çünkü niye? Oradaki ilke ve prensipler aslında bizim de hep anlatmaya çalıştığımız, insanların belki bir girişimcinin ortak olarak sahip olması gereken şeyleri bahsettiği için ilgi görmeye devam ediyor yani.
Ya kesinlikle. Ya bu arada mesela şu anda yayına katılmayan İnanç Hoca da bu Naval'ın serisini başka bir formatta paylaşan ve oradan kendisine ve onu dinleyenlere değer üreten bir şeyde yaptı. Eylemlere bulundu. Ne yaptı? Sanırım 7 ya da 8. bölümüydü. Tam hatırlamıyorum hangi bölümüydü ama orada tam o zamanlarda Naval bu seriyi paylaşmıştı. Bilgisayarı paylaşmıştı. Ve İnanç Hoca da bunu seslendirdi aslında. Kendi yorumlayıp bunu bizlerle paylaşmıştı. Belki İnanç Hoca'yı daha iyi tanımamızın ya da İnanç Hoca'nın bize olan faydasını arttıran şeylerden bir tanesi. Belki değil kesinlikle. Bu seriyi bize paylaşması. Bu seriyi dediğin gibi tekrar kendi yorumunla İster resimli, ister işte görselli, ister sözlü, sesli ya da yazıyla tekrar paylaşmak hem o paylaşanın kendisi için bu ilkeleri benimsemek adına hem de o paylaşımdan faydalananlar için yepyeni bir bakış açısı kazandıran yeni bir değer katıyor bu seriye. Ki bu seri ya bilemiyorum Naval'la sonra bu seri üzerine çok konuşuldu. Geçtiğimiz aylarda Tim Ferriss adlı bir podcast sunucusunun şeyine katılmıştı. Röportaj yapmıştım Feris'te. Onun üzerine konuşmuşlardı bu seride. Yani Naval şey diyor, bu seride değiştireceğim hiçbir şey yok diyor. Dönüp Tim Feris onu soruyor. Yani bir diyor yeni önerim var mı? Hayır diyor. Bu seri olması gerektiği gibi. Yani hiçbir şekilde değiştirmesine şu an için gerek yok. Ve bunun sebebi de şu bence. Gerçekten benimsenmesi gereken ilkeler. Çünkü bu seride somut hiçbir şey yok neredeyse. Yani şunu yap, şu pazara gir. Yok efendim onu al, bunu sat yok. Tamamen ilkeler üzerine oluşmuş bir bilgisayar, bir seri. Kesinlikle tekrar tekrar bakılması lazım.
Biz ne yapalım? Hemen ilk üç tanesine bakalım. Sonra diğer tweetlere geçelim.
Tabii.
İlk üç tanesi örnek olarak olsun. Burada ne diyor? Parayı ya da statüyü değil, işte varlığı koala, varlığı araştır, varlığın peşinden git diyebiliriz. Bu böyle bence erken dönem bir insanın fark ettiği zaman böyle nereye yönlenmesi gerektiği adına ona bir ışık olabilecek bir söz yani. Biz genel itibariyle bu yanılgıya çok kapılıyoruz. Bunun sebebi de belki gözümüzün önündeki örneklerin doğru olmaması da olabilir. Para ya da statüyü kovalıyoruz. Ama neyi kovalamamız lazım? Varlığı kovalamamız lazım. Hatta böyle daha aşağı inelim yani. Belki paranın peşinden gitmek de ilk etapta kötü bir şey değil. Mesela örnek veriyorum, benim ortağım işte Hasan. Hasan mesela belki herkes için yanlış denebilecek bir şekilde kolay yoldan para kazanma metoduyla bir şeyler araştırırken aslında doğruyu buldu. Yani dolayısıyla paranın ya da statünün peşinden gitmemek ve bu bilince erişmek için belki bazı denemeler yapmak lazım. Ama en nihayetinde şu farkındalığa erişmek için kendimizi eğitmemiz lazım. Biz varlığın peşinden koşuyoruz. Paranın ya da statünün değil, varlığın peşinden koşuyoruz. Bir şekilde deneme yaparak, belki hata yaparak bu farkındalığa erişmek lazım.
Emre şöyle, senin dediklerine katılıyorum ama bir soru sorayım. Cevabını da az çok tahmin ettiğim bir soru. Yani varlıkla para arasındaki fark nedir sorusunun üzerine gitmek lazım bence. Yani
Evet. O da bu tanımlar, evet, kesinlikle tanımların üzerine de gitmek lazım. Varlık aslında şu. Yani sen hiç çalışmasan bile, yani herhangi bir şekilde bir işe efor sarf etmesen bile senin hayatını idame ettirecek bir şeylerin var mı? Bunlar işte bir ne bileyim gayrimenkul olabilir, senin için çalışan bir yazılım olabilir, senin için para kazandıran bir robot, bir sistem, bir işletim yapı olabilir. Bunlar senin için var mı yani? Sen hayatını idame ettirebilecek misin şu an çalışmayı bıraksan? Mesela örnek veriyorum, ben şu an çalışmayı bıraksam benim ve kendim için hayatımı, ailemin hayatını sadece belli bir süre devam ettirebilirim. Belki
tabii.
6 ay, belki 1 yıl.
Ya bu arada
Farklı.
şöyle Emre o senin son söylediğin şey işte 1 yıl 2 yıl boyunca hayatını idame ettiririm de bence doğru bir filtre değil. Yani ömrünün sonuna kadar yetecek kadar paran olsa da bu varlıklı olduğun anlamına gelmez. Az önce ilk başta söylediğin şey bana çok önemli. Yani senin için ve senin hayatını iyileştirecek değeri üretebilecek bir sisteme sahip olabilmek bence var. Evet. Sen duruyorsun, uyuyorsun, sabah kalkıyorsun, bir şey yapmıyorsun, kitap okuyorsun, geziyorsun, dolaşıyorsun ve o sırada senin yarattığın, senin sahip olduğun bir varlık, bir sistem, bir şey yani sana değer üretiyor.
Evet. Doğru.
Bu arada
değer üretiyor ve aslında dediğin gibi hayatını iyileştiriyor.
Hayatını iyileştiriyor. Yani senin hayatını yıkıyor. Bir yandan da eğer senin karakterin, senin etik, senin ilkelerin o varlığı oluştururken kurduğun değerler, yani onu üzerine kurduğun değerler de eğer doğruysa, iyiyse o varlık aynı zamanda dünyayı da iyileştiriyor bence. Yani zaten dünyaya iyi bir şey katmazsan, o yani dünyaya, topluma iyi bir şey sunmazsan, o varlık denen ya da o sistem denen şeye de tekrar toplum bir borç ödemesi yapmaz. Yani Naval'ın bu seride dediği şey var ya, bir şey yaratacaksın, değer yaratacaksın. O değer yarattıktan sonra toplum sana diyecek ki, değer yarattığın için teşekkürler. I owe you. Madem öyle, ben teşekkür etmek için de sana para veriyorum şu an için, diyor Naval'ın kendi anlatımıyla. Toplumun sana teşekkür etme biçimi, bilinen yöntem, en doğru yöntem, en pratik yöntem para. Sen topluma bir şey değer katacak bir şey yapıyorsun. Toplum da sana diyor ki, tamam, o zaman ben de sana şükran vasıtası olarak parayla karşılık vereyim deyip teşekkür ediyorum. Evet, evet, ikinci resim.
Aynen, bu ikinci resim de bence bizim hani ülke adına da, ülkedeki belki insanların farkındalığının artması adına da önemli. Diyor ki yani etik olarak bir varlık inşa etmek mümkündür diyor. Yani illa böyle çok paran olması için kolay yoldan, kısa yoldan vesaireden, yani etik olmayan yolları deneyerek yani para kazanmaya ihtiyacın yok. Etik şekilde de varlık inşa edebilirsin ve bunun yollarını ara. Aslında çoğu kişinin böyle bir belki kendine itiraf edemediği önyargısı kesinlikle varlıkla alakalı var bence. Yani ben işte şu kadar çalışsam bile bu adam kadar varlıklı olamam. Ya da şu kadar çalışsam bile şu paraya erişemem. Şu kadar çalışsam bile şöyle bir şeylere sahip olamam. Yani şu kadar çalışsam bile hayatımın sonuna kadar kendime vakit ayıramam gibi böyle önyargıları var. Yani hepimizin, belki bizim de daha önceden olmuştur. Ki muhakkak olmuştur yani. Ve bu önyargılardan sıyrılıp ya böyle bir şey aslında mümkün. Bu ne oluyor aslında? Kendini oranın varlığından haberdar ediyorsun ve bir farkındalığın oluşuyor. Ha, demek ki etik yoldan böyle bir şey inşa ediliyorsa, o zaman ne yaparsın? Onun yollarını araştırmaya başlarsın. Nasıl ben varlık inşa edebilirim? O açıdan önemli olduğunu düşünüyorum.
Bence de, bir de zaten şimdi understand that ethical wealth creation is possible. Yani aslında burada Naval bize şunu da söylüyor. Sen dedin ya işte, ben ne kadar çalışsam çalışayım o parayı sahip olamam, öyle bir şirkete sahip olamam, öyle bir girişime sahip olamamın arkasında şu var. Ya aslında o adamlar başka bir şeyler yapıyor.
Evet,
ben
evet.
Onu yapmam. Yani Naval da diyor ki, hayır, o adamlar belki de etik kurallara riayet ederekten o sınırlar içerisinde bunu yapıyor. Lütfen diyor kendini, bunlar ya bu şekilde bu varlık inşa edilemez diyerek kaçma diyor ondan. İnşa edilebilir etik bir şekilde. O yüzden kendine bir bahane üretip de ben etik davranmak zorundayım, ben hayatımı doğru ilkelere göre yaşamak zorundayım deyip de o yola girmemezlik etme. Bunu kabul et, etik bir şekilde yapabilirsin. Korkma, cesur ol, devam et diyor bence aynı zamanda.
Son resme de bakalım. Son resimde ne diyor? Statü oyunlarını göz ardı et. Yani statü oyunları oynayan, statü gözeten, arayan insanları umursama daha doğrusu. Göz ardı et demeyeyim de, umursama diyor. Ya bu bence muazzam problemlerden bir tanesi. Neden? Şu an mesela girişimci hesaplarının hepsine bak. Yani şöyle işte araba paylaşımı, işte zenginlik paylaşımı vesaire paylaşımı. Yani mesela benim mesela kafamdaki varlıklı insan hayalini söyleyeyim. Benim kafamdaki varlıklı insan hayali. Ben sabah kalkıyorum abi, üretiyorum mesela, yazıyorum, bir şeyler yapıyorum ama işten bağımsız yapıyorum. Yani işimden bağımsız okuyorum ve üretiyorum, bir şeyler yazıyorum vesaire. Benim kafamdaki mesela varlıklı insan hayali bu. Ama çoğumuzun ilk başta gördüğü varlıklı insan ya da işte ne bileyim zengin insan resmine, işte parası olan, lüks yerlere giden, restoranlara giden vesaire, böyle bir insan. Aslında bu bir statü ya da işte kendini dışarıya gösterme şeyi. Bu açıdan şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zor bir soru ama kendimize şunu soralım. Mesela bu bende son böyle belki 5-6 aydır bir alışkanlık haline geldi. Biri bana sorduğu zaman ben zengin olmak istiyorum diye, sence zenginlik nedir diye soruyorum mesela. Eşime de sordum mesela. Sence zenginlik nedir yani? Zengin olmak istiyorsun ama çoğu insanın zenginlikle alakalı kafasında bir tanımı bile yok. Mesela ben ayda 100.000 TL kazandığım zaman kendimi zengin hissedeceğim. Ne yani? Sizce zenginlikle herkes zengin olmak istiyor ama eminim yani %90'ı
Ne yapacağını bilmiyor.
Sormuyor. Kendine o soruyu da sormuyor. Mesela sence zenginlik ne? Belki ayda 30 bin TL kazanmak onun için bir zenginlik yani.
Hayır,
Olabilir.
bence bundan daha önemli şey ne biliyor musun? Zenginlik nenin sorusunun cevabını bir kriterle yani para kriteriyle belirlemek yerine
Ya da
şu
evet.
sorunun cevabı bence daha güzel. Ya zengin olunca ne yapmak istiyorsun acaba?
Evet.
Ve bu sorunun cevabını eğer vermezsen, daha doğrusu bu soru üzerine düşünmezsen, parayla ne alırsan da kendini mutlu edip etmeyeceğin konusunda bilgisizsen, para senin için bir yönetici pozisyona geçiyor. Yani para senin patron oluyor. Çünkü sen bilmiyorsun ki onunla ne yapacağını. O zaten sana söylüyor senin ne yapman gerektiğini. Ama ona belki de biraz bu konuda kendine baş başa kalsan, farkındalıklarını geliştirsen, zengin tırnak içerisinde zengin olunca ne yapmak istediğini kendine anlatabilsen ya da işte sohbetlerde bir şekilde ortaya çıksa bu, şunu diyebilirsin. Aslında ben zengin olunca yapacağım şeylerin bir kısmını şu an bile yapıyorum diyebilirsin. Belki de zenginlik kimisi için
Evet.
hiçbir kimseye hesap vermeden 2 saat yürümektir. Belki ne bileyim işte.
Eğitken ne demiş? Bu arada İnanç Hoca gelmiş bizi izliyor böyle. Gizliden gizliden pusu. Oradan bizi
Öyle
şuna bak diyor. Yayını yönetemiyorlar falan.
mi? Ne kadar kötü
İlker
tweet atılmış bu hafta falan diye.
ne demiş? Bak çok güzel bir şey söylemiş İlker. İstemediğin yerde bulunmamaktır. İstemediğin yerde ve sonrasında da insanlarla demiş. Bence de güzel bir tanım yani.
Ya
İstemediğin
şöyle
yerde
o aynen yani o aslında orada
bir
ama
tamamı değil ama bir şeyi maddesi belki olabilir yani.
yani evet orada ilk her şey de işin içine giriyor birazcık yani istemediğin yerde insanlarla bulunmamak zenginlik denebilir ama nasıl diyeyim ya şu an biz sosyal hayvanlarız yani sosyal olmanın gerektirdiği bazı yükümlülükler bazı ya yani bağlanmalar söz konusu. Onu o yüzden tam olarak katılmıyorum ama evet yani ne demek istediğini anladım. Aslında zenginlik, daha doğrusu özgürlük, içinde bulunmak istemediğin herhangi bir durumda bulunmamaktır bir noktada. Evet. Bu arada güneş de şimdi perdeyi de kapatmamıştım. Güneşin de bu kadar acımasız olduğunu düşünmüyordum.
Sen abi senin şu anda arkan simsiyah gözüküyor. Neden?
Çünkü yüzüm pasparlak yani nur geldi diyebilirim yani yüzüme. Yapacak bir şey yok.
Güzelmiş. Evet. Jack Butcher. Her türlü okuyabilirsin. Bence bir problem yok.
Kendisi sorun yok demişti zaten bize. Yayında
Evet.
kayıtlı
Diyor ki başkalarının ne yaptığı konusunda endişeleneceğine kendin için değerli olana odaklanman bence daha iyi bir yaklaşım demiş yani. Yani daha iyi bir yaklaşım bence dememiş de daha iyi bir yaklaşımdır demiş. Muazzam yani bu zaten birçok kez dile getirdiğimiz bir şey ve bizde sosyal medyanın negatif yan etkilerinden bir tanesi de ne? Başkalarının ne yaptığı konusunda ya ne yapıyor bu ne yapıyor nasıl işte şuraya gitti şu kadar kazandı ben hala şuradayım o şunu yapıyor ben bunu yapmıyorum açısından da hani o sosyal medyanın bize getirdiği negatif etkilerden bir tanesi de bu ama bunu çözebilmenin en iyi yollarından bir tanesi ne? Sonsuz oyun mantalitesi. Yani
aynen.
senle hayatın sonsuz bir oyun olduğunu bilir ve idrak edersen ne demek sonsuz oyun? Yani kazanmak için oynamaya ihtiyacın yok. Senin oyunda kalmak için, oyunu sürdürmek için oynamaya ihtiyacın var. Dolayısıyla kimseyi geçmek umurunda değil. Amacın ne? Her bir sonraki gün kendini daha iyi bir pozisyona getirmek. Kendini daha iyi bir konuma getirmek. Bu sebeple sen sonsuz oyunun içerisindesin. Başkalarıyla kendini kıyaslamana ihtiyacın yok. Tek yapacağın şey senin için değerli olana odaklanıp her gün kendini bir sonraki iyi versiyonunu taşımak. Bu kadar.
Ben bu Jack Butcher'ın bu tweetindeki upset kelimesi var ya başkalarının ne yaptığıyla işte üzülmene ya da sinirlenmene gerek yoktu
Endişelenmiyor.
ki endişelenmene onu ben sonsuz oyun teorisinde de bunun geçerli olacağını düşünüyorum. Eğer sonsuz oyuncu olarak bakıyorsan başkalarının yaptıklarına bak bakma demiyoruz. Bak ama onların yaptıklarına da üzüleceğine ya da sinirleneceğine ya da işte senin canını sıkacağına aksine onlardan bir şey öğrenme. Onların yaptıklarıyla kendini zenginleştirme ve senin oynadığın oyunu da neyse artık o oyun o oyunu da güzelleştirme, zenginleştirmek için bir sermaye olarak görebilirsin onu. Yani
Evet.
başkaları senden bazı kriterlere göre çok daha iyi olabilir. Bazı kriterlere göre. Yani ya da işte senin varmak istediğin bazı noktalar vardır. Yani kısa şey hedefler. Sonsuz oyuncunun aslında hedefleri vardır. Onların da sonsuz oyuncu da sonlu oyunlar oynar diye anlatıyordu James Cars.
Evet.
O senin öngördüğün sonlu oyunları kazanmış olan insanlar da olabilir. Ya bunu görüp de üzüleceğine, sinirleneceğine, efendim söyleyeyim kıskanacağına, kötü duygular besleyeceğine, aksine bence şöyle bakmak lazım. Ya ne güzel ya. Demek ki oraya gelinmiş, ne yapılmış, ne edilmiş, bundan nasıl faydalanabiliriz, ben bundan nasıl ders çıkartabilirim ve kendimi oyunumu zenginleştiririm. Aksine getting upset yerine ya getting happy mi diyeyim artık ya. Öyle olması çok da iyi olur. İlla bir başkanın ne yaptığıyla ilgili bir yorum, duygu durumu bir şey yapacaksan, düşünce faaliyeti geliştireceksen o da bir şey kazanma odaklı olması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Abi mesela iş için düşünelim. Örnek veriyorum. Sen başka firmanın ne yaptığına odaklanırsan neyi kaçırırsın? En büyük şey müşterinin ne yaptığını kaçırırsın. Müşterinin davranışlarını kaçırırsın. Yani başka firma ne yapıyor derken müşteri neyden memnun değil vesaire. Bu memnuniyetsizlikleri ya da müşterinin ihtiyacını, problemini, çözümünü kaçırabilirsin. Yani ona sunabileceğin çözümü kaçırabilirsin. Ben şeyi o yüzden biraz zehirli buluyorum böyle. Hep rakiplerden beslenen, onların üstüne geç, onları ez, rakibinden her gün erken kalkmıyorsan her gün geriye gidiyorsun falan gibi böyle bu tarz böyle şeyleri, yaklaşımları yani zehirleyici buluyorum yani. Karşı tarafa odaklanmak insanı böyle çok ileri götüren bir şey değil. Yani o duygudan beslenmenin çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Doğru ya da yanlış demeyeceğim. Yani
yo ben sana katılıyorum abi. Zaten yani bir pazar, herhangi bir şeyden bahsediyorum. Pazarı ben bir tek şimdi ekonomik anlamda pazar gibi değil. Herhangi bir alanda, oyun diyeyim ona artık. Bir pazarda amaç bir başkasını gerçekten yenmek olabilir mi? Yani o ne oluyor? Yani daha o pazarda sürdürülen faaliyetin bir amacı var. O amaç ne mesela? Daha iyi bir ürün üretmek, daha çok kişiye fayda sağlamak. Amaçlar bu değil mi? Yani aslında oraya doğru gidilmesi lazım. Yani hiçbir zaman ben şunu geçtim, o zaman onu geçtiğin zaman ne olacak? Ya bitti mi oyun o zaman? Yani o zaman çekiliyor muyuz yani? Rakibinden 10 her türlü kriteriye göre daha iyiysen ne yapalım? Bırakalım mı oyunu? Ya zaten rakip odaklı herhangi bir faaliyet sürdürülebilir değil. Biter yani. Bitecek. Zaten yok kazanıyor biter. Ya da sen kazanırsın ve süreç orada biter. Ama bence pazarda kalmak bu değil. Oyunda kalmak bu değil daha doğrusu.
Abi mesela yani orada sonsuz oyunda da sanki bu örneği veriyordu. Hatırlamıyorum ama ben bayağı oldu. Yazdığımda da evlilik mesela. Evlilik de bir hani bazıları için eşine haklı çıkma, eşine üstün gelme, galip gelme gibi bir şeye dönüşüyor ya. Evlilik de aslında bir sonsuz oyun yani. Bu arada evlilikle iş hayatının ciddi benzerlikleri zaten var yani. Böyle çok güzel metaforlar da
gösteriyor. Oradan bir bilgisel gelecek mi?
Evet.
eşimden izin çıkarsa gelecekler.
Evlilik de bir sonsuz oyun yani. Birilerini yenmek, galip gelmek, haklı çıkmak üzerine oynayamazsın. Evlilikte de yani sürdürebilmek için, oyunda kalmak için yaşarsın yani, var olursun.
Evet. Nokta'da olmak lazım. Doğru söylüyorsun İlker, aynen. İlker hocamın söylediği gibi doğru. Nokta'da her şeyi doğru yapmıştı ama demek ki o kadar doğru yapmamış. Şimdi, is it too late for crypto? Evet Emre, ben bunu 2 hafta önce İnanç Hoca'ya sordum. Ya geç mi kaldık hocam dedim. Elimizden kayıp gidiyor mu, kripto dünyasına giremeyecek miyiz? İnanç Hoca da hayır yok öyle bir şey yok demişti. Zaten Michael Batnick de İnanç Hoca'yı doğrulamış. Yayını da izlemiş belli ki. yani diyor ki bu tweetinde kriptoya geç kaldığınızı düşünmek 1999 aralığında internete geç kaldığınızı düşünmek gibidir diyor.
Bu arada internetin ilk çıktığı tarih mi 99 Aralık, bilmiyorum ben bu tarihi.
Abi galiba öyle. Web 1.0 ya da .com şu hani .com bubble'lı zamanı mı?
Olabilir.
O da olabilir. Galiba
şimdi daha erken diye hatırlıyorum ama.
Aynen, şimdi bunu dinleyip hemen işte cahil misiniz ya 91'de ya da 89'da mı ne olduğu çıktı internet diyebilir arkadaşlar. Kusura bakmasınlar, gayet de diyebilir tabii, eleştirebilirler.
Bu 99. Hayır bak şöyle de olabilir. Kripto ilk çıktığı zamandan şu zamana 8 yıl geçmiştir. Bak olabilir bak. Aralık 91'de
bu. Emre tarihleri bilmiyorsak, bilmediğimiz tarihleri üzerinden daha fazla justification yapmayalım.
Niye abi yok. Bilmediğimiz tarihler üzerinden yorum yapamaz mıyız? Böyle bir hakkımız yok.
Hakkımız yok mu sorusunu sorduğun için kesinlikle hakkım var deyip devam ediyorum. Sen niye geçtin ya? Sen tarihleri bilmediğin için bir anda o tweet'i niye geçiyorsun ya? Yorum yapmayacak mısın? Sen buna katılıyor musun, katılmıyor musun? Söyle bakalım.
Kesinlikle katılıyorum abi. Yani hiçbir şey için genç değil. Neden biliyor musun? Hala yani hem kriptoyu hem NFT'yi içerisinde bulunan insanlar bile tam olarak idrak etmiş değil yani. İçerisinde bulunan insanlar bile onun ne yapacağı, nasıl bir değişiklik yapacağını tam idrak etmiş değil. Mesela NFT dünyası da öyle. NFT dünyasını da tam olarak idrak etmiş değiller. Neler yapılabileceğini tam olarak öğrenmiş değiller. Mesela örnek veriyorum. İlk NFT'ler çıktığı zaman gas fee denilen bu işte Ethereum üzerinde gerçekleşen işlemlerden alınan depozito diyorum ben ona. Depozitolar çok yüksekti mesela. Şu an onu %10 seviyesine indirebilirler. Yani 400 bin dolarlık işlem ücreti yerine 40 bin dolar alabiliyorlar yani. İlk haliyle şu anki arasında bir de uçurum var. Sadece bu aşamada bile. Yazılan protokoller vesaireler, yani kripto ile alakalı üretilen şeyler, tokenların üretilmesi vesairesi, altcoin'lerin gidişatı vesaire. Yani bir de henüz biz hep finans alanındaki uygulamalarından bahsediyoruz. Ki bunun hukuk alanında, bilişim alanında, pazarlama alanındaki uygulamalarına henüz gelemedik bile yani.
Abi NFT ile, token'la, NFT değil mi? Token'la, token'ın Türkçesini nasıl bulamadım?
Token'ın Türkçesi yok. Jeton.
Jeton'la, tamam, token'la. Token ev alan var. Ukrayna'dan bir tane ev almış. Adını şu an hatırlamıyorum ama aslında senin tanıdığın, bildiğin. Yani adını söylesem yaklaşık 3 gün boyunca hakkında konuşabileceğim internette içerik üreticilerinden bir tanesi. Ukrayna'da ev almış.
Netelis'in mi
yoksa? Ya emin değilim. Adını hatırlamadığım gibi de bakmadan da söyleyemeyeceğim. Evet. Ama ya ev alan var.
Bir de abi bak, neden geç olmadığını söyleyeyim. Daha henüz böyle teknolojilerin, mesela bir internetin önce interneti belli bir kesim kullanıyordu. Halka diyeyim işte. Tebaaya indiği zaman aslında asıl yayılımı ve gelişimi o zaman gerçekleştirdi, değil mi? Blockchain teknolojisi için de bizim için şu anda öyle. Biz daha onun kullanılabilir versiyonunu henüz bilmiyoruz. Mesela örnek vereyim. NFT'lerde şu an akıllı kontrat yazılıyor. Akıllı kontratı yazabileceğimiz kodsuz bir araç yok şu anda. Yani senin yazılım bilmen lazım. Ama şöyle düşün.
Bir no code gelirse.
Yazabileceğin no code bir araç olduğunu düşün. Yani ben gideceğim abi, akıllı kontrat oluşturacağım kafama göre. Yani diyeceğim ki gelen paranın %10'u şuraya gitsin, %20'si şuraya gitsin, şöyle olsun, şu hareket olursa şöyle bir şey gerçekleşsin vesaire gibi. Yani ne kripto, blockchain, NFT, Web3 ne derseniz adına, bunun tebaaya inmesi uygulanabilir şeylerin ortaya çıkmasıyla olacak. O yüzden kimse için geç değil ve hiçbir sektör için. Ben söyleyeyim, hani biz Endüstri 4.0'dan falan bahsediyor ya. Endüstri 4.0 insan hayatını değiştirecek, robotlar işin içerisine girecek. Endüstri 4.0 değil, Web 3 bütün ticari hayatı vesaireyi kökten değiştirecek ve büyük atılımlar yaptıracak olan aslında Web 3 yani. Ve biz Endüstri 4.0'ı da tam olarak içine dahil olamadığımız gibi henüz Web 3'ün içerisine tam olarak dahil olamadık.
Şu an Türkiye'de Web 3'ü en yakından takip eden ve bir şeyler oluşturmaya çalışan insanlar arasında sanırım İlk sırada geliyorsun. En azından benim gözümde. Yorum yapmana gerek yok. Yani bakalım, seni takip ediyoruz. Emre, nasıl oluyor? Nasıl bitecek? Nasıl bitecek?
Biz de güzel projeler çıkaracağız ya. Bakalım o projelerde öğrendiklerimizi ve tecrübelerimizi de paylaşacağız tabii ki. Her zaman olduğu gibi paylaşırız. Yani.
Evet. Devam edebiliriz o zaman.
O zaman devam edelim. Bu konular beni acayip heyecanlandırıyor ya. Böyle yeni bir alan ya.
Evet, Deniz. Deniz Demir. Ya Deniz, bu arada Deniz'in tweetleri çok iyi. Hatta geçtiğimiz haftalarda sanırım 5 milyon mu 10 milyon mu etkileşim aldığı bir tane tweet vardı.
Yani geçeyim abi.
Evet, Deniz abi, bu arada Deniz çok iyi, yani çok güzel ve çok sık şekilde içerik üretiyor. Ben yani sen de herkes öyle. Ben de aslında o öyle bir egzersizim var. Hani öyle bir şeyim var. Daha doğrusu amacım var diyeyim. Ama siz ikiniz özellikle yani hem kaliteyi düşürmeden, hem değeri düşürmeden, hem de çok, yani sıklığı da çok ayarlayarak şeyler, tweetler paylaşıyorsunuz, içerikler paylaşıyorsunuz. O yüzden seni burada yüzüne, Deniz'e de gıyabını da tebrik ediyorum.
Teşekkürler abi. Deniz abinin tweetini okuyalım. Güzel, yine güzel bir tanım yani. Genelde iyi anlaşıyoruz. Sanırım yazılımcının düşünme şeklinin etkisi yüzünden demiş. Fakat bu konuda hiç anlaşamıyoruz. Yazdıkları her koda, her app'e ürün diyorlar. Bir şeyin ürün olması için pazar olması gerektiğini düşünüyorum. Bak, bizim konuya iş yapmış Deniz abi. Ürün yazılımın kendisi kadar yaratacağı değer ve bu değerin ulaşması beklenen pazara nasıl gireceğinin planlanmış ve hatta en başta fonlanmış olmasıyla ürün olabilir. Ya lafı getireceğim yer şurası demiş. Sizi müşterinin karşısına çıkaracak strateji ve kaynağı yazdığınız koddan ayrı düşünüyorsanız siz ürün geliştirmiyorsunuz. Ürün reisi değilsiniz, yazılımcısınız. O da geçerli bir ünvan demiş. Orada da konumlanabilirsiniz. Güzel. Abi şöyle hemen ben fikirlerimi... Bu konu gerçekten yani muazzam bir konu ve her girişimciye ya da girişimci içerik üreticisi, creator, builder adına her ne dersek herkese böyle kesinlikle anlatılması gereken bir mevzu. Pazarlamayı ya da pazarı üründen bağımsız düşünmek çok yanlış bir şey. MVP dediğimiz şey bir MVP oluştururken geçen hafta bir tane şey göstermiştik. Grafik vardı. Kişisel hayatta MVP diye. Kişisel gelişim.
Herkes şey aşağıda kalıyor ne yazık ki, değil mi?
Evet. Orada bahsediyor işte functional, usable, reliable ve emotional bir şey varsa, yani fonksiyonel, kullanılabilir, güvenilebilir ve duygusal manada bana tatmin eden, beni tatmin eden, besleyen bir şey varsa ben bunu kişisel gelişime ancak bu dördünde de bir şey yaparak dahil edebilirim diyor. Ürün için de aynısı. Ürün fonksiyonel, kullanılabilir, insanlara sunulabilir versiyonda, yani onun pazarı düşünülmüş, nasıl mesajının insanlara iletileceği düşünülmüş olursa gerçekten bir ürün olabilir. Yoksa herhangi bir problemi çözen bir şey, emin olun yani yüzlerce insanların daha bizim karşımıza çıkmamış ama çok iyi problemler çözmüş bir sürü ürün var. Yani bunların örnekleri de var. Buna dair bilgisayarlar da okudum ben arada ama kaydettim mi hatırlamıyorum. Yani bu açıdan pazarlamayı ve pazarı üründen bağımsız düşünmek ya da işte yazdığımız bir koda, ürettiğimiz ufak bir şeye ürün diyebilmek gerçekten zor. Onun diğer tarafını, insanlara temas ettiği tarafı, onlarla iletişim kurduğu tarafı hayal etmeden ya da düşünmeden.
Ya ben ürün kavramı üzerine düşünmedim açıkçası. Senin ve Deniz'in düşündüğü gibi, ama ben Deniz'in söylediğiyle senin söylediklerini bir araya getirip şöyle bir daha önce üzerine düşündüğüm başka bir şeyle bağdaştırdım. O da şu abi. Sanki bana bir şey yaratıp, yani bir yaratma eyleminden sonra ortaya çıkan şey, her neyse, onu ondan faydalanabilecek kişilerle buluşturmazsan eğer, benim nazarımda fikir aşamasına kalmış, fikir dünyasına kalmış bir şeyden öteye gitmiyor. Yani bu şey gibi, bir şey yazdın, bir copyright ya bir şey yazdın ve çekmecene koydun. Artık o hiçbir şey. Onun hiçbir kıymeti yok. Yani evet, sana faydası olmuş olabilir ama seni saymayalım hadi. Senden çıktığını ve hadi Emre Doğaner'e ulaşması gerektiğini düşünelim. Senin alman gereken, sana satman gereken bir ürün olduğunu düşünelim. Bir şey olduğunu düşünelim daha doğrusu. Eğer seninle buluşturma yöntemini belirlemediysem ve sana sunmadıysam, o en azından asıl kendi işlevini getirme noktasında yok. Olmayan bir şey. Çünkü onun işlevi ne? Onun işlevi çekmecede durmak değildi. Herkese bu yazılan kod, her neyse işte Deniz'in dediği gibi o kodlar aslında bir yazılma eylemi ve o kodun oluşması bir başka faydaya ulaşmak için bir araç, bir enstrüman. Amaç ne ama? Evet. O kodların bir araya gelip o kodların o beraberce oluşturduğu değeri o kodlardan faydalanacak, o değerden faydalanacak kişilerle buluşturup işte ürün diyelim artık buna, o ürün haline getirmek. Yoksa öbür türlü yani yap, her şeyi yap. Yani o tutup da pazara sokmazsan, pazara nasıl sokacağını düşünmezsen, bunlar üzerine kafa yorup da onun asıl sahibiyle, yani buluşması gereken müşterisiyle buluşturma eylemine geçmezsen, neredeyse fikir aşamasında kalmış bir şey gibi kalır gider. Öbür türlü yani çekmecenin içinde bir sürü onlarca, yüzlerce, binlerce kod olsun, şey olsun, onların hiçbiri Deniz'in ve senin deyimiyle, hadi ben de katılayım oraya, ürün olamaz.
Evet, buradaki şey çok önemli abi, değer. Yani bir değer üretebilmesi, insanlar için bir değer ifade edebilmesi çok önemli. Mesela biz bunun için şöyle bir egzersiz yapıyoruz. Kesinlikle bence her girişimin de muhakkak bunu yapması lazım ya da bir şey üretenin. Ürün daha hazır değilken satış sayfasını yaz abi mesela.
Daha önce konuşmuştuk yani. Evet galiba yayınlarda da konuşmuştuk,
evet,
doğru.
Bir kere söylemiştim ben bunu. Satış sayfasını yaz. Yani bakalım sen bu insanlara bu ürünü nasıl sunuyorsun? Mesela diyelim ki şu an sallıyorum, kafam nereden geldi aklıma bilmiyorum. Tarçınlı ekmek yapıyorsun sen. Tarçınlı ekmeği insanlara nasıl sunacağını bir düşün yani. Ne derim ben insanlara satarken, ne de tarçınlı ekmek var mı ya bu arada?
Bilmiyorum ama artık ben şu an not aldım. Kendimce bir tarif falan da düşünüyorum. Olabilir.
Evet. Mesele bu. Mevzu bu. Çok güzel ve önemli bir konuya değindiği için.
Abi bu arada değer diyorsun ya. Mesela değer dediğin şey de zaten değerden faydalanacak kişiyle buluşup bir teyit aşamasına geçmezse değer değil. Aynen. Yani bu yaptığım şey çok değerli mi diye sorabilirsin. Ondan sonra onu pazarlarsın. Pazarlama aşamasından sonra şeye ulaşır, başarıya ulaşır. Muhatabına gider. Ondan sonra değerli mi değil mi? Onun cevabı o zaman çıkar. Öbür türlü Yalnızca bir soru işareti. Ben çok
Evet.
harika bir devre ettim. Yani sanmıyorum. Çünkü ya bilmiyorum. Çünkü bir şey yapmamışsın ki abi onlar.
Evet.
Reading without note taking. Evet. Not almadan okumak. Olmaz. Kabul etmiyoruz. Ya yani ben kendi adıma söyleyeyim. Burada
Evet.
ne yazmış? Oliver
Harita
Selvin.
çizmeden yeni bir araziyi keşfetmek gibi de demiş.
Evet, harita olmadan yeni bir arazi keşfetmek gibi. Ya şöyle, aynen mesela işte Christopher Columbus mu diyelim, ya da Evliya Çelebi
Evet.
haritamız, Piri Reis haritamız mı vardı? Ya
Reis
şu,
var.
evet ya şu anda biz mesela kitap okurken ya da aslında genel olarak ya ben kitap okuma üzerinde gideyim madem genelden değil de bir şey okuma üzerinde gideyim. Okuduğumuz şeylerin birçoğu, okuduğumuz içeriklerin birçoğu kural olarak yeni bir şey öğrenme amacıyla yaptığımız bir şey. Yani bir şey okuyorsak yeni bir şey öğrenmek için okuyoruz. Hadi okuduğumuz her şeyden yeni bir şey öğrendiğimizi kabul edelim. Şimdi onları buradaki harita benzetmesinde olduğu gibi aslında bir keşfe gidiyoruz. Yani biz niçin okuyoruz? Bir şeyleri keşfetmek, bilgi dağarcığımıza yeni bilgiler koymak için keşif
Evet.
kaşifliğimizi, bilgisayar kaşifliği olur, kitap kaşifliği olur. O kaşiflik eylemi için aslında bir şey okuyoruz. Herkese yani o Piri Reis olsun işte yeni coğrafyalar keşfetmek isteyen kaşifler de yeni şeyler keşfetmek için o eylemi yapıyor. Onlar da ne yapıyor? Not alıyor. Burada bu varmış. İşte şurada işte kıyı buradan geçiyormuş. Şurada ağaçlar varmış. Buranın yüksekliği buymuş. Onları not alıp haritada ya da kendi zihninde bir şekilde yer edecek şekilde onu sağlamlaştırıyor. Onun zihnindeki yerini sağlam hale getiriyor. Bir daha bir şekilde ortadan kalkmasını engelliyor. Herkese ben de kitap okumanın da yine Oliver'a katılıyorum. Hatta Julian Shapiro'nun da lafını şey yapmış, kullanmış. Julian'a da katılıyorum. Yeni, ya kitap okurken de yeni bir bilgi edinirken de bence bunu çok kısa da olsa hatta benim kullandığım bir yöntem var. Minik imgeler, resimler de yapıyorum. Çok ufak. Yeni bir şey öğreniyorum ve o yeni öğrendiğim şeyi kendimce bir anda aklıma getiren
O
bir
resimlerden
imajla.
abi birkaç tane bize gösterir misin?
Ha, resimleri şöyle yapıyorum. Resimleri şöyle yapıyorum. Resim yani alıp da kitabı okurken bir anda tuvali alıp böyle yanıma çizmiyorum ama şeyde o marjinler var ya abi kitapta. Kitap okurken
Daddle gibi ya.
eğer
Daddle mı diyorlar ya. O
aynen
tarz.
Kindle'da okumuyorsam özellikle direkt yanına böyle bir şeyler karalıyorum, çiziyorum. Ve benim en iyi öğrenmem de bu bir tek bana özel olduğunu düşünmüyorum. Bir kitap okurken şöyle oluyor abi. Okuyorum, düşünüyorum. Düşündüğüm şey üzerine İşte eğer Kindle'daysa Kindle'da yazma şeyi var ya yorum yazabiliyorsun.
Evet.
Onu boyayıp ya da kitapta margin kısmına onunla ilgili benim o bilgi ve benim halihazırda aklımdaki bilgi kırıntılarının bir araya gelip düşünce faaliyetiyle beraber bir araya gelip çıkarttığı şeyi oraya yazıyorum. Bazen konuyla doğrudan alakalı bir şey olmuyor ama onu yaptığım zaman Emre bir daha dönüp bakmama gerek kalmaksızın o benim zihnimde anlamlı ve sonradan çok rahatça ulaşabileceğim bir yerde kendini yerini sağlamlaştırıyor.
Evet, bizim abi bu ben de seviyorum. Biz bunu aslında şey demiştik. Belki böyle bir şey isimlendirme de vardır yani. Bir podcast'te tüketirken üretme mantalitesi gibi bir şey demiştik buna. Yani sen bir şeyi tüketirken onu nasıl üreteceğini ya da onu nerede kullanacağını ya da onun üzerine kendi yorumunu koyarsan bu da aslında bir progressive summarization var. Tiago Forte'nin bir özet şeyi var. Özet metodolojisi ona benziyor. Bunu yaparsan eğer aslında o bilgiyi hayatına geçirmiş oluyorsun aslında. O bilgiyi bir yerde kullanmış oluyorsun. Nasıl mesela? Örnek veriyorum. Tiago Forte diyor ki bir özet yaparken diyor önemli yerleri bold, sonraki önemli yerleri highlight, sonra o parçadan senin kendi şeyinle, kendi anladığın şeyleri özet yaparsın. Sonra da bu özeti başka bir yerde öğrendiğin bilgiyle birleştirir, remix yaparsın. Bunlar katman aslında. Öğrenmenin derinlik katmanı diye düşün. Sen bold yaptığında bir şey öğreniyorsun aslında. Highlight yaptığında ne yapıyorsun? O paragrafı okuyup ya paragrafı özetleyip aslında en önemli yerini çiziyorsun. Highlight en önemli yeri. Sonra bunun üzerinden kendi düşüncelerinle bir not çıkarıyorsun. Ve en sonunda da bu notu başka bir şeyle okuduğunla belki yaşadığın bir deneyimle, tecrübeyle bağlıyorsun, remix yapıyorsun ve bu sayede aslında sen öğrenmenin derinliği katmanları arasında inmiş oluyorsun. Mesela ben de genel itibariyle böyle yapıyorum. Bir makale okuyorum, bir şey okuyorum. Onu aynı zamanda not alırken bold, highlight, ondan sonra onun altına kendi anladıklarım vesaireyi sonra başka bir yerde birleştirerek kendi not sistemim de var. Başka bir yerden not da çağırabiliyorum yani. O çağırdığım notlarla birleştirerek öğreniyorum. Ve böyle yöntemin kesinlikle herkesin senin dediğin gibi uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıyeten şey de kolaylığı var. Readwise kullanıyorum ben mesela. Kindle'daki bütün highlightlarımı da oraya atıyor. Sonra herhangi bir ben kitabı okuyorum ya, o kitabı Readwise'la fotoğrafını çektiğim zaman OCR diyorlar ya, o zaten şey olarak, yazı olarak alıyor. Yani böyle bir yeri iki tane imleçle sıkıştırıyorsun, şu cümleler arasına al diye. Onu direkt yazı olarak bilgisayara aktarıyor. Yani bu sayede aslında ben ne yapmış oluyorum? İçerik üretecekken ya da bir şeyleri hatırlayacakken, ya heybemde benim geçen gün buna Serdar Kuzuloğlu şey demiş, çok hoşuma gitti, muazzam bir tabir. Dijital heybe demiş, tamam mı? Dijital bir heybe oluşturacaksın sen. Ve zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde o dijital heybenden bir şeyleri çıkarıp onu üretime geçireceksin. Belki biriyle paylaşacaksın. Belki bir sunumda kullanacaksın. Belki yarın bir gün yazacağın kitabın içeriklerini onlardan oluşturacaksın. Ama dijital bir heybe olacak elinde. Benim elimde mesela şu an bayağı muazzam dijital bir heybe var. Belki 9 ayı geçti. 9 aydır tweetler, okuduğum kitaplar, makalelerden aldıklarım, onların üzerine kendi yazdıklarım vesaire. Yani bugün çoğunlukla ben bir şey yazarken Twitter'da oluşturduğum o bilgisayarların hepsi öyle. Önceden okuduğum veya bir yerden gördüğüm vesaire şeyleri harmanlayıp üzerine notlar alarak yazdığım şeyler mesela. Bu açıdan kesinlikle, yani böyle not tutmayla alakalı saatlerce konuşabiliriz zaten. Sen de bu konuya bayağı biliyorsun. Ben de tizleniyorum. Bu öyle bir yapı oluşturması lazım insanın kendi içinde.
Evet,
Böyle.
şimdi şöyle, ben de dediğim gibi çok konu, yani söylediklerin her biri üzerine hevesle daha çok konuşurum, ama burada bizim gibi bu konuda bunun faydasını görmemiş ve belki de faydasını görmedikleri, bilmedikleri için de bu kadar da uğraşılmaz be kardeşim diye düşünebilecek insanlara çok kısaca ya, olabilir diye düşündüğümden onlara bir cevap vermiş olayım. Bence evet, bir kitap böyle not alarak, böyle fotoğraflar çekerek okunduğunda normal okuma süresinin 3, 5, 10, 20 katı, belki daha fazla süre alabilir. Ama şunda da emin olabilirsiniz, kitabı yalnızca okumuş olmazsınız, kitabı benimsemiş, anlamış ve hayatınıza, yaşantınıza katmış olursunuz. Ben o kitaplar olsun okuduğunuz, yani şu anda her yerden bilgi geliyor bize. Her yerden içerik geliyor. Bunları işleyip zihnimize ya da işte kullandığımız diğer dijital zihin diyebiliriz, onlara aktarmak için eğer verimli yöntemlerimiz de varsa, harcanan her dakika, saat, gün helaldir. Çünkü yani hakikaten o zaman onları verimli şekilde kullanabiliyoruz. Değer yani. Evet, kitabı belki bir ayda okumak, bir ayda bitireceğinizi 4 ayda, 5 ayda bitirin, ama bu şekilde bitirin diye önerebilirim.
Ya şöyle abi, ben kitap okuma şeyim de tamamen değişti bu arada yani. Kitap okuma önceden çok farklı
Dur dur, bir
okuyordum.
saniye, ne diyeceğini biliyorum. Sen de kitapları bitirmiyorsun, değil mi?
Bitirmiyorum,
Aynen, ben de kitapları bitirmiyorum. Ben hiç
evet.
kitapları
Kitap,
bitirmiyorum.
ben abi yani kitabın başına bakıyorum. Ya bazı kitapları bitiriyorum da. Yani roman vesaire, onları bitiriyorum yani. Ama bazen bir romana başlayıp onu bitirmediğim de oluyor, açık söyleyeyim yani. Böyle sevmediğim ya da akıcı gelmediği zaman. Ama genel itibariyle hep almak ve oradan bir şeyler süzmek için. Çünkü niye? Bak şöyle bir şeyde yaşıyoruz. Yani kocaman bir gürültü var. Her yerimiz gürültü yani. Senin ilk karşılaştığın her bilgiyi demeyeyim de böyle her yığını, her anlatıyı bir gürültü olarak düşünebilirsin. Bu gürültünün içerisinde bir bilgi var. O bilginin içerisinde de sana faydalı olacak aslında daha damıtılmış bir şey var. Ya senin bunu ayırt edebilmen için böyle sürekli bir şeyler okumaman lazım. Süzmen lazım yani. Bakacaksın kendin için iyi olanı, faydalı olanı. Bu yüzden şöyle bir tabir geliştirmişler. Bunu da yine Twitter'da görmüştüm. Kütüphane ve anti kütüphane diye, tamam mı? Yani adamın kütüphanesi var, okuduğu kitaplar, bir de bulundurduğu, okumadığı ama hariçten bulundurduğu, zaman zaman içine açıp baktığı, öyle içerindekiler kısmından gidip oradan bir içerik aldığı vesaire şeyler var. Yani İlla biz böyle her kitabı okumak zorundayız. Her kitabı bitirmek zorunda değiliz. Senin de dediğin gibi o bilgiye ulaşabilmek için gerekiyorsa o kısmı, kitabın sadece belli bir kısmını 3 saat okuyalım ya. Kitabın tamamını 10 saat ayıracağım ama bir bölümünü 3 saat ayırayım mesela.
Şey, belki unutmazsam, aklımdan çıkmazsa, ki not alırsam aklımdan çıkmaz, ama not almıyorum şu anda. Bir tane çok varlıklı, yokluktan çok yüksek varlığa gelmiş başarılı bir girişimcinin ve yaşını başlamış bir girişimcinin röportajını izlemiştim YouTube'da. Adını hatırlamıyorum yine. Fakat kendisi yaptığı her şey, alanda işte dünyanın en iyilerinden bir tanesi olmuş. ve 80 yaşına dayanmış yaşı olan yaşlı bir dede. Kendisinin hayatını okuduğu bir kitapla değiştiğini söylüyor ve o kitabı Hasan da sen de çok iyi biliyorsun. Özellikle Hasan Hasan çok seviyor o kitabı. Neydi? Think, Düşünme Zengin Ol. O röportajda ne yapıyor biliyor musun? Çantasından kitabı çıkartıyor. Ben de bunu 22 yaşında okumuştum. Her gün okuyorum diyor. Her gün aynı kitap. O kitap. Her gün okuyorum. O kitapla diyor hayatım değiştiğine inanıyorum. Kitap paramparça olmuş. Her yerine bir şey yazılmış. Evet. Yani elbette tabii o yani aynı kitabı her gün okunması gerekiyor. Doğruluğu çıkmıyor bu hikayeden ama evet ya her gün okuyun abi. Bir sayfayı belki 5 gün, 10 gün, 20 gün okunabilir. Dediğin gibi.
Evet. O zaman diğer tweet'e geçelim.
Diğer tweet'e geçelim.
Bu tweet'i ben yani çok şey yapamadım. Böyle bir oran var mı anlamlandırma? Sen de sormuşsun. Jack Butcher demiş ki %90 başarısızlık oranı normaldir demiş. Sonra da GM demiş. GM ne onu da söyleyelim. Web3 camiasında muazzam şekilde böyle bir kültür şeklinde kısaltmalar oluşmaya başladı.
GM, evet şey değil mi? Çünkü siz
WAGM'yi mesela.
Dur ben söyleyeyim neden. Tamam. Çünkü siz bir kabilesiniz ve oraya girebilmek için de
bazı... Ben de kullanıyorum bu arada.
Aynen biliyorum. Aynen. GM yani hani anladın mı?
Hani kendi değil yani. Ya çok bak inanılmaz güçlü bir şey. İnsan hani böyle tarihte de baktığın zaman bir kültür karşısında durmak, gelen böyle bir şey karşısında durmak çok zordur ya. Web 3 öyle bir kültür yani. Muazzam bir şekilde kendi kültürünü ve alt kültürlerini oluşturuyor. Ve insanların adaptasyonu tabii bu çağın getirdiği de bir şey. Yani biz aslında nesil olarak bizden 50 yıl öncekilere göre early adapter diyorlar ya. Çok early adapter bir nesiliz yani. Önümüze getir cep telefonuna tak tak hemen adapte oluyoruz. Ne olduğunun önemi yok. Önümüze bir tane cihaz getir, elektronik bir cihaz, hemen çözebiliyoruz onu vesaire.
Abi VR'ı sen sanki daha önce bir şeyini prototipini yapmış mıydın? Gözünü taktıran da her şeyi yaptın yani.
Evet evet. Dolayısıyla bu kültür ve alt kültürlerin oluşması da çok önemli. Ve hayata hemen herkes hayatına katıyor yani. Adam Twitter'da bu ne yaptı Jack Butcher hatta onu da söyleyelim. Bu alt kültürleri tişörte bastırıp satıyor adam yani. Tişört şey olarak satıyor yani. GM, ondan sonra Will Gonna Make.
GM ne abi?
Good Morning'in kısaltılması abi, bu kadar. Good Morning'in kısaltılması küçük harflerle. Ya bu sözlüğü var bu arada şu anda. 150 kelime falan bir sözlüğü var.
O zaman onun bir NFT'si yapılsın. Sözlüğün NFT'si gelsin.
Neyse. %90 başarısızlık normal demiş. O şöyle güzel de bir görselle ifade etmiş. Yani bunu bilmiyorum ama büyük başarısızlık oranlarının ben de normal olduğunu düşünüyorum. Yani %90 gibi bir oran verilebilir mi bilmiyorum ama.
Ya aslında bu şimdi inanç hoca olsa ne derdi diye tahmin edip oradan yürüyorum. Aslında matematik diye bir şey var hocanın. Yani çok katıldığım son birkaç haftadır söyledi. Yani pazar da aslında ampirik ve yani işin içinde verilerin olduğu bir şey. Yani %90 evet. Hata normal mi? Yani aslında verilerle alakalı bir şey bence birazcık da. Ne yapıyorsun?
Olabilir. Neden biliyor musun? Başarı oranlarına baktığın zaman da yani 80'e 20, 90'a 10 bu artık kainat kuralı yani. Kainat kuralı gibi bir şey. Ben öyle diyorum yani. Kainat kuralı. Bir alanla alakalı başarılı olan insanın sayısına baktığın zaman da yani o gerçekten iyi şey yapan. Mesela aynı ürünü belki 10 kişi deniyor ama başarılı olan 1 kişi 2 kişi oluyor. Bu perspektiften de baktığın zaman aslında bu oranlar muhtemelen doğru.
O perspektiften bakarsan ama bence doğru bakmazsın. Yani bu alanda başarılı olma ihtimalin %1. Tamam, bu benim için aslında hiçbir kıymeti yok. %1 neler yapmış yani o %1 içerisinde Pareto ilkesi vardır. O %1 diğerlerinin yaptığı şeylerin %80'ini yapmıyor ama %20'sini daha çok yapıyordur. Hani yani başarısızlık ihtimali kıymetsiz. Başarılılar ne yapmış ve başarısızlar ne yapmış? Ya veriler, ben yine veri üzerinden girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta aksine girenlerin ya binde biri, 10.000'de biri, 100.000'de biri başarılı oluyorsa yani bu birazcık daha o pazara girilmesi için benim için cazibe unsur olabilir. O zaman o binde bir ne yapıyor? 10.000'de bir ne yapıyor? Üzerine gitmek daha keyifli bir oyun gibi geldi. Evet, Janice Ozolins de zavallı ya, bu Janice de aslında çok güzel. Zaval dediğim zaman yani
adama niye zavallı diyor ya? Satamıyor diye NFT'lerini niye zavallı
diyorsun? Aynen. Jack Butcher'ın yani ne bileyim aynı kültüründen gelen görsellerle çok güzel şeyler anlatan az yani bir resimde binlerce şey anlatabilen ve o yeteneğe sahip olduğunu düşündüğüm Zamanında bir tweetleştik ya. Böyle tweetleşince de öyle şey kendime daha yakın hissediyorum.
Bağırdı, duygusal bir bağ.
Aynen yani. Duygusal yani. Her şey connection demiştik ya ilk haftalarda. Onunla bir bağ kurmuştum. O yüzden Janice'i çok severim. Janice'i niye zavallığını da söyleyeyim. Yani Jack Butcher bir tane NFT satıyor. Çok başarılı kesinlikle aması fakatı yok. Gidiyor abi $150,000 $100,000 satıyor. Janice'in bende çok güzel olan görselleri NFT'de yani kaça gidiyor? $1,000 bile gitmiyor. Ona o yüzden zavallı diyorum.
Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama lütfen yani bak şu iki görsel şimdi ekranımızda. Bak yani. Yani şu Janice'in yaptığı şey karakter bakımından hani çizim bakımından özgün ama baş bir bakımdan özgün değil yani.
Abi bence pazarlama adamın,
Adamın ya pazarlamayla tabii çok büyük alakası var da yani adamın ayrışma prensipleri sadece çizimsel olarak demiyorum. Senin dediğine geleceğim. Sadece çizim yetenek olarak değil, pazarlama, sunma, onu gösterme vesaireyle ayrışma prensipleri bunun çok üzerinde ve daha bilmediğimiz bir sürü etken. Bu arada bizim bu söylediklerimiz de yani sadece etken değil de bir sürü etken var yani.
Janice'in de Jack'in başarısızlıklarla ilgili söylemine de alakalı olabilecek bir şey var. Bence o daha anlamlı Janice'in söylediği. İçerik anlam olarak da Janice daha iyi. O da şöyle abi, burada bu görsel şey yazıyor. Failed project yani başarısız bir projeyi
hangi
dosyaya atacağız? Bir ders yani ders alındı dosyasına mı? Yoksa yani değersiz eğer olduğunun kanıtı dosyası mı?
Kanıtı dosyasına aynen.
Aynen tabii ki elbette yani çok basit sorun cevabı. Elbette ders al. Çünkü öbür türlü yani bir faydası olsun yani. Projenin batmasının bizim hayatımıza girişim serüvenimize faydası olsun. Niye değersiz olduğumuzu ispatı olsun ki?
Abi bu arada şeyi fark ediyor musun? Bak şu özellikle yayınlarda pazarlama da dahil olmak üzere birçok alanda konuştuğumuz her şey böyle mantalite, temel bir mantaliteden besleniyor. Yani bir alanla alakalı, Pareto prensibine de gelirsek, bir alanla alakalı %80'lik sonucu edinmek için öğrenmen gereken o %20'liğin arasında kesinlikle mantalite var. Mesela herhangi bir alana giriyorsun, dijital pazarlamaya girdin mesela. Bu alanın mantalitesini öğrenerek o %20 kısmının içerisinde kesinlikle mantalite var yani. Sana %80'lik sonucu verecek %20'nin içerisinde kesinlikle mantalite var. Hatta mantaliteyi böyle bir piramit yap. O piramidin böyle en altına bile koyabilirsin yani. Büyük kısmına bile koyabilirsin. Mantalite var. Biz de bu şeyde bak bahsettiklerimize hep bak özünde o ilke, temel ilkeye doğru gidiyoruz yani. Temel mantaliteye, temel ilkeye kesinlikle değiniyoruz ve anlatıyoruz. Çok önemli bir şey ya. Böyle belki bir ders olması lazım yani. Girişimcilikle alakalı yani nasıl bakmalıyız? Bir işin mantalitesini nasıl öğrenmeliyiz? Mantaliteye nasıl yönelmeliyiz falan gibi bir ders olması
lazım. Evet katılıyorum. Geçtiğimiz haftalarda ya da yani 4. 5. haftada mı da benim de şöyle bir gözlemim olmuştu. Dönüp dolaşıp bazı ilkeleri belirtmeden geçemiyoruz. Konu ne olursa olsun.
Evet,
yani
kesinlikle.
Böyle bir anda şey gibi ne derler bu bar chartlardaki barlar yüksek değerli barlar gibi böyle yukarı çıkıyor şeyler. Yani konuşuyorsun bir anda tekrar o kendini gösteriyor. Evet yani birçok ilke etrafına dolaş yani bazı ilkeleri tekrar anıyoruz.
Anmaya da devam edeceğiz.
Anmaya devam edeceğiz. Bu neymiş? Ya bu tweet çok uzun bir tweet. Maybe it's not the more engineers we need. Kendisi kim tanımıyorum bilmiyorum. Shiri Yasdoshi.
O adam da bayağı güzel şeyler. Project manager onlarla alakalı içerikler üretiyor ya. Ama hangi şirketin kurucusuyla hatırlamıyorum. Bu da yatırımcı ve şirket kurucusu.
Ya bu tweet serisi uzun bir tweet serisi ama böyle bir hikaye anlatıyor tweet serisinde. Product manager geliyor galiba CEO'ya. Ürün menajeri ya da pazarlama menajeri. Yanlış söylemiyorsam ürün menajeri geliyor. CEO'ya ve diyor ki
bizim daha fazla
evet bir sorun var ve bu sorunu ancak daha fazla mühendisle çözeriz diyor. Ve bu daha fazla mühendis bulmak, daha fazla mühendisi adapte etmek, daha fazla mühendisi ilgili projelere kaydırmak, o sırada diğer projelerin ne yazık ki uzun vadeli diğer projelerdeki fokusumuzu asıl işte güya iyileştirmemiz gereken projeye kaydırmak ve bunun sonuçlarını anlatan böyle bir hikaye var ve hikayenin sonunda o sorun devam ediyor. Sorun bir şekilde sanki böyle bir görünüm değiştiriyor ama aslında adı aynı. Bir sorun var ve soruna tekrar en sonunda hikayenin sonuna geldiğimizde çok korkunç bir paradoksa giriyor ve Tekrar o product manager gidiyor CEO'nun yanına ve diyor ki bir sorunuz var, daha fazla var diye hikaye böyle bitiyor. Ya bu burada şey diyor. Yani aslında bu kısanın hissesi şu. Daha fazla enerji tüketmeye, daha fazla sermaye ihtiyacımız olmayabilir. Belki de bakış açımızı değiştirmeliyiz. Yani mantalizmimizi değiştirmeliyiz.
Evet.
Geliyor.
Burada mental model gibi bir şey söyleyeyim. Yani bu böyle bir şirketler için şey bile olabilir. Bir tane mental model var, tamam mı? Yani bu aslında bir hikayeden çıkartılmış. Şu şirketler için bir şeyi optimize etmeye de bir hamle alırken ya yani bir hamle yaparken mantalite şu. Bot hızlı gidecek mi? Yani yaptığımız bu hamle botu hızlı götürür mü? Tamam mı? Botun hızlanmasını sağlar mı? Botu şirketiniz olarak düşünün. Hızlanmasını da sadece hızlanma olarak düşünmeyin. İvme almak, önünün açılması, sürtünmenin azalması vesaire gibi düşünebilirsiniz. En nihayetinde sonuç hızlanma. Burada önemli olan şu. Şirket olarak buradaki de aynı prensipten aslında besleniyor. Biz şirket olarak işimizi neye göre optimize ediyoruz? Mesela diyelim ki bizim hep söylediğimiz ve tekrar ettiğimiz o yöne de götürmeye çalıştığımız biz mutlu müşteriye göre optimize ediyoruz. Yani ne danışmanlık verdiğimiz insanların mutlu olmasına göre optimize ediyoruz. Peki bizim aldığımız bir hamle botu hızlı götürecek mi? Yani müşterileri mutlu ederken bize de değer katmaya devam edecek mi? Asıl mesele bu. Yani bu prensipten bakınca ben neye göre optimize ediyorum? Paraya göre mi optimize ediyorum? Mutlu müşteriye göre mi optimize ediyorum? Neye göre optimize ediyorum? Sonra yapacağım hamle buna hizmet edecek mi? Benim daha fazla mutlu müşteri oluşturmama, daha fazla para kazanmama, daha fazla değer üretmeme hizmet edecek mi? O zaman ben bu hamleyi yapayım. Yani mesela ben daha fazla mühendis almam benim bu amacıma hizmet edecek mi? Edecek.
Abi şöyle
buradakinde ne olabilir sebep? Yani kaldıraç kullanmıyor olabilir, doğru perspektiften bakmıyor olabilir, başka bir sebep olabilir. Yani daha fazla insanın gelmesi oradaki sonucu değiştirmeyecek olabilir. Yani amaca hizmet etmeyecek olabilir. Öyle bakıyorum ben hadiseye.
Ya şöyle senin söylediğin şey yani çok çok önemli. Zaten bu ilkelerle alakalı bir şey. Ya bence evet. Yani sosyal hayatımız, iş hayatımız zaten ben onları genel olarak pek ayrıştırmıyorum. Yani hayat hayattır ve ne içinde ne varsa hepsi ancak aynı ilkeye tabidir kural olarak. Yani dedin ya evlilikte iş hayatı da aslında çok benzeşiyor bazı şeylerde falan. Bence her şey yalnızca yani her ilke, her neredeyse pazarda, her oyunda kullanılabilir. Ve ilkelerin şöyle faydaları var abi. Senin dediğin gibi mesela ben bunu buna göre optimize etmem lazım. Bu yapacağım hamle bu optimizasyon ilkesi ya da bu optimizasyon hedefinin neresinde kalıyor? Bu soru yani o kadar senin işini kolaylaştıracak soru ki. Doğru ya da yanlış yaptığın tespit bu soruya göre yapacağın hamleyi konumlandıracağın yer. Senin o hamleyi yapmaman da öncelikle bence düşünce faaliyetinin o yorgunluğunu alıyor senden. Yani çünkü soru basit. Soru aslında basit ve o öyle bir de sorun olduğu için yani bir hedefin olduğu için, bir kılavuzun olduğu için, nereye gitmen gerektiğin konusunda bir yani rehberin olduğu için ben bu hangi soruyu sormam lazım, ne yapmam lazım, ben bu problemi ne şekilde yaklaşmam lazım düşünce faaliyetinden ve yorgunluğundan kurtuluyorsun. Zaman kaybından, enerji kaybından kurtuluyorsun. Ve bununla beraber aynı zamanda da zaten artık o ilken neyse mesela senin müşterini mutlu etmende ilken var ya, o hedefin var ya, belki yanlış. Ama doğru diye kabul ederiz. Eğer evet. Doğruysa da o ilke, ona göre konumlandırdığın hamle, aksiyona karar verip yapacaksın, yapmayacaksın. Yani seni çok rahatlatacak bir şey aslında.
Evet. Ve abi burada önemli şeylerden bir tanesi. En sonunu da anlatalım. Sonra da yayını bitirelim. Bu dünyayı işte biz burada bazen zaman zaman bahsediyoruz mental modellerden. Dünyayı algılayışımızı nasıl kolaylaştırdığımızı, düşünce filtreleri sunarak bize nasıl kolaylıklar sağladığını bahsediyoruz. Bunlardan en önemlisi de bizim bu içeride anlattığımız pazar, girişimcilik, ondan sonra mantalite vesaire gibi bunların hepsini kapsayan bir temel bir düşünce var. O da sistem düşüncesi. Biraz önceki şirketten de bahsettiğimiz için de söylüyorum. Sistem düşüncesini şimdi bu yapıyı insan böyle çok geç zaman içerisinde algılıyor ama sistem düşüncesi şu. Diyor ki mesela insan bir sistem değil mi? Kompleks bir yapı. Yani senin örnek veriyorum gözünün çalışması sadece gözünle gerçekleşmiyor. Beynin, kalbin vesaire birçok sistemin birbiriyle uyum içerisinde çalışmasıyla sen görüyorsun aslında. Bunun gibi de şirket de böyle bir yapı. Yani pazarlama birimi, ürün birimi Deniz abinin tweetine de den vurarak bütün bu birimler birbiriyle etkileşimli çalışıyor. Dolayısıyla ben şirket içerisinde bir karar verirken bunu düşünmem lazım. Yani ben verdiğim karar bütün bu sistemin etkileşimini, işleyişini nasıl gerçekleştirecek? İnsan içinde, yani bunu daha önce birkaç kez örneğini vermiştim. Mesela benim başım ağrıyor. Başımın ağrısı gerçekten başka bir yerdeki ağrı mı? Mesela buradaki biraz önce o CEO'nun verdiği örnek gibi. Yani bizim bir problemimiz var. Problemin sebebi az mühendis olması mı?
Hayır, bir bizim sistem... bence bizim bir semptom var. Evet. Bu semptoma kaynağı ne yani?
Ne yani? Aynen. Ve az mühendisten dolayı mı kaynaklanıyor bu arıza, bu problem? Az mühendisten mi kaynaklanıyor? Sistemin tamamına bakarsan ancak bunu algılayabilirsin. Sen gidersen sadece mühendislere bakarsan anlayamazsın. Belki de product manager'da sıkıntı var. Yani product manager yürütemiyor yani, süreci yönetemiyor. Projenin nasıl gideceğini yönetemiyor. Mühendisler de yönetemediği için işini yapamıyor. Olabilir yani. Dolayısıyla hangi problem olursa olsun iş hayatında böyle bakabilmek lazım. Yani bu sistem nasıl çalışıyor? Müşteri sistemin bir tarafında. Çalışanlar olarak bizler sistemin bir tarafındayız. Kullandığımız araçlar sistemin bir tarafında. Hepsi birbiriyle etkileşimli. Sen şunu diyemezsin. Müşteri problemli diyemezsin. Biz problemliyiz de diyemezsin. Tek bir yerde problem görebilmen için tamamına bakıp, ya bak şu buna sebep oluyor, bu buna sebep oluyor, bu da buna sebep oluyor diyebilmen lazım. Yani kök nedene gitmen lazım. Hayata ve işe böyle bakarsak ancak başarılı olabiliriz. Yani bizim perspektifimiz özellikle son zamanlarda hep bu.
Bunu yani şimdi bitirelim, yani çok uzatmayalım ama bunun üzerine konuşmayı çok isterim. Bu bakış açısına sahip olmak için böyle çok yukarılara doğru çıkman lazım bence. Ama biz özellikle bence, yani biz derken kendimi kastetmiyorum. Yani ben bu konuda nispeten bazı zamanlar başarılı olduğuma inanıyorum. İşin içine çok fazla girip, yani güya liderlik vasıflarını kullanaraktan girişimi bir noktaya getirmekle yükümlü olan insan olarak işin içine bazen çok fazla girip o büyük sistem var ya, o büyük sistemin ufak yerlerinde fazla enerjimizi ve fokusumuzu, odağımızı oraya kaydırıp yukarı çıkma konusunda zorlanıyoruz. Yani yukarıdan bir yerden bakamıyoruz çünkü orada onunla ilgilenmemiz gerekir, bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Derken bir fırsat bulup da bir saniye ne oluyor, ben bir çıkıyorum, bir yukarı doğru gidiyorum, oradan bakacağım.
Evet.
Diyemiyoruz. O düşünce özgürlüğünü, o refah diyeyim. Bence bazen zorunluluktan demek istemiyorum. Verdiğimiz yanlış kararlardan dolayı bazen o yukarı çıkacak fırsatı kendimize tanımıyoruz diyeyim ve bitirelim mi?
Bitirelim abi.
Harika.
Bir sonraki yayında görüşmek üzere demeden önce ne yapıyoruz?
Call to action yapıyoruz.
Takip etmek için E.D. Doğaner, İnanç Hoca'yı takip etmek için İnanç Ayar, Onur'u takip etmek için Onur Olgun 3N ile ve pazar, girişimcilik, web 3, mantalite gibi konular konuşturduğumuz kulübe katılmak için de byfok.club adresinden üye olabilirsiniz.
Teşekkürler. Görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.